Sevgili dinleyiciler, Basket Talks'un yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Yıldız kategorisi basketbol oyuncusu Mirdemir Demirer. Basket Talks podcast serisinin yapımcısı ve sunucusu olarak siz basket severler için Türkiye'nin her yerinden minik, yıldız ve genç kategorilerinin koşturalıyla söyleşiler yapıyorum. Bugünkü konuğum Yıldıray Yıldırım. Önceki yayınlara baskettalks.com ve tüm podcast aracılarından ulaşabileceğinizi hatırlatarak Yıldıray Koç'la röportajıma başlamak istiyorum. Yıldıray Koç, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Nasılsınız?
İyiyim, teşekkür ederim. Siz?
Ben de iyiyim, teşekkürler. Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?
Adım Yıldıray Yıldırım. 1979 İstanbul doğumluyum. Basketbola o zamanki adıyla Efes Pilsen Spor Kulübü'nde 1990 yılında başladım. Aslında çok geç denebilecek bir yaşta ki o zamana kadar hiç basketbol topunu elime almamıştım. 13 yaşındayken de milli takıma gittim. Yani yaklaşık olarak 1,5 sene süre zarfında basketbolu öğrendim ve o süre zarfından sonra da milli takıma çağırdılar. Anadolu Efes'te bir Türkiye şampiyonluğu, bir Türkiye ikinciliği yaşadım. Sonrasında Ülker Spor Kulübü'ne transfer oldum. Daha doğrusu şöyle bir transfer. Necat Sayman'ın, Necat abinin Ülker Spor Kulübü'nün altyapı sorumlusu olmasıyla birlikte. Çünkü Anadolu Efes, yani o zamanki adı Efes Pilsen'de antrenörken Necat abi, ben küçük takım oyuncusuyken beni kendimden 2 yaş büyük oyuncularla yıldız takım maçlarına da çıkartıyordu. 2 tane yıldız takım vardı. Diğer takımın antrenörü de Menderes Gümüşdal yapıyordu. Ülker Spor Kulübü'nün altyapı sorumlusu olunca beni de oraya transfer etti. Ama yani sadece 6 ay oynayabildim Ülker Spor Kulübü'nde. Talihsiz bir şekilde ilk önce iki ayak bağım birden koptu.
Geçmiş olsun.
Teşekkür ederim, sağ olun. Sonra kaburgam iki yerden çatladı. Sonrasında da Süreyya Paşa Devlet Hastanesi'nde 92 gün yattıktan sonra aktif olarak, yani faal basketbol hayatım, oyunculuk kariyerim henüz çok başındayken bitmiş oldu maalesef. Sonrasında da Necat Sayman'ın, ki buradan kendisine defalarca teşekkür ediyorum, ön ayak olmasıyla birlikte o zamanki diğer altyapı sorunumuz Mahmut Rumani'nin ve Doğan abinin, rahmetli, Allah rahmet eylesin, Doğan Akyemez'in onayıyla birlikte Ülker Spor Kulübü'nde istatistikçi olarak göreve başladım. Tabii o arada bilirsiniz ki istatistikçilerin, daha doğrusu kulüpteki en ufak görevlilerin, en küçük görevlilerin kaçınılmaz sorumlulukları oluyor. İşte elektrik faturası yatırması, su faturası yatırması, işte çay getirip çay götürmesi gibi birçok işle uğraştım. Sonrasında da istatistikçilikten sonra beni idareciliğe terfi ettirdiler. Sonrasında Çavuşoğlu Koleji mezunuyum ben bu arada. Çavuşoğlu Koleji'nin okul takımlarının yöneticisi yaptılar. Sonra koordinatör oldum. Oradan Migros Spor Kulübü'nün Süper Lig'de bir bayan takım vardı, bilmiyorum hatırlar mısınız? Oranın yaklaşık 3 sezon menajerliğini yaptım. Oradan genç milli takım menajerliği. Sonrasında 2005 yılıyla 2018-2019 yılına kadar İstanbul Aydın Üniversitesi'nin baş antrenörünü yaptım. Orada kendi kulübümü kurdum. İşte Türk basketboluna yeni yetenekler yetiştirmeye gayret gösteriyoruz büyüklerimizden gördüğümüz kadarıyla.
Teşekkürler. Rica ederim. Şimdi bu serüvenin en başına dönmemiz gerekirse, siz Efes Pilsen'deyken, Efes Pilsen'e bir kere şunu sormak istiyorum. Efes Pilsen'e herkes istediği gibi girebiliyor muydu eskiden?
Ya şöyle çok kısa bir özet yapayım. Bu tamamen bir tesadüf üzerine. Biz eskiden bahçeli evlerde oturuyorduk. Atalay Gemen vardı. Hem amili takım gardı, hem o zamanki adıyla Efes Pilsen'in oyun kurucusu. Benim boyumu gördü. Sen basketbol için doğmuşsun dedi. Sen yarın git, seçmeler var. Beni Atalay Gemen gönderdi de dedi. Ben seçmelere gittim. Hayatımda basketbol topunu ilk defa elime almıştım bu arada, seçmelere gittiğimde. Sonrasında beni aldılar ama şimdi kimse kusura bakmasın, o zamanki basketbol seviyesiyle şimdiki basketbol seviyesi arasında çok fark var. Eskiden herkesin top hakimiyeti çok iyi ya da kusursuza yakındı. Tabii fiziksel farklılıklar şimdiki gibi değildi. O zaman 2 metre oyuncular hakikaten çok uzun boylu oyuncular olarak nitelendirilirdi. Şimdi yani 2 metre oyuncular bir forvet olarak ya 2 numara olarak 3 numara olarak adlandırılıyorlar. O zaman Anadolu Efes'teki o zamanki adı kusura bakmayın hep dilim sürçüyor. Çünkü orası benim için hala Efes Pilsen olduğu için. O zamanki adıyla Efes Pilsen'de antrenörlerimize bakın. Yani şimdi Nejat Sayman, Ergin Ataman. Ergin abi beni hiç çalıştırmadı ama o zaman yine altyapıdaydı. Ümit milli takıma, Ümit takıma Aydın Örs, Aydın abi çalıştırıyordu. Nejat Sayman oradaydı. Berkant Can Çağlı oradaydı. Şu anda milli takımlar sorumlusu Fikret Doğan orada antrenördü. Valla şu an yani adını unuttuğum biri varsa Bilal Han Duru vardı. Bilal abi de buradan selamlar olsun. Yani antrenör kadrosuna baktığınızda Şampiyonlar Ligi gibiydi. Orada öğrenmeme şansınız yoktu ve Anadolu Efes'e girebilmek kolay değil. Yani şimdi nasıl giriliyor bilmiyorum olayın iç yüzünü ya da hangi kriterlerle oyuncu alıyorlar bilmiyorum ama eskiden girmek çok kolay değildi oraya.
Bir de şey demiştiniz, ben çok geç denilebilecek bir yaşta basketbola başladım demiştiniz. Kaç yaşınızda başladınız?
Şimdi ben 1979 doğumluyum. 1990 yılında ilkokulu bitirdiğim yaz başladım ben basketbola. 11 yaşında.
Ama
Yani şu andaki efendim?
efendim, yok pardon, lafınızı
Yok rica ederim. Çünkü abi arada ses kesiliyor. O yüzden ben bazen duyamayabilirim ya da siz beni duyamayabilirsiniz. Şimdiden kusura bakmayın. O zamanki şartlar şimdi olsaydı ya da şimdinin şartları o zaman da olsaydı şöyle bir şey söyleyebilirdim. Şimdi Google'a girdiğiniz zaman anında işte bir basketbol eğitimi yazdığında ya da bir basketbol eğitimi ideal kaç yaşında başlamalı dediğinizde hemen karşınıza çeşitli öneriler çıkabiliyor. O zaman internet bile yoktu. Yani en azından Türkiye'ye gelmemişti. Onun dışında bu kadar teknolojik bir ilerleme yoktu. Bunların hepsini bir kenara bırakın. Ailelerde bilinç yoktu. Şimdi her aile bilinçli. Çocuklarını bir spor dalına yönlendirmeye çalışıyorlar. En azından büyük çoğunluğu için diyeyim. 11 yaş çok geç bir yaştı. Yani buradan muhakkak bizi izleyecek, özür dilerim dinleyecek sporcu kardeşlerimize, velilerimize, onun dışında velilerin ebeveynlerine şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Muhakkak sorumluluğunda olduğunuz çocukları mümkün olduğu kadar çok küçük yaşta spora başlatın. İlla basketbola başlatın demiyorum. Jimnastiğe başlatsınlar, yüzmeye başlatsınlar, atletizme başlatsınlar. Çocuklarının kas yapılarının daha kolay gelişebileceği, daha sağlıklı ve daha kuvvetli bir randıman alabilecekleri bir spor dalına yönlendirmelerinde çok büyük doğrular olabilir diye düşünüyorum ben. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Besyo mezunuyum ben. 4 sene okulda okudum. Yani buradaki bilgilerden de yola çıkarak böyle bir bilgi vermek istedim size.
Teşekkürler.
Rica
Bu
ederim.
bir yıl sonra milli takıma seçilmiştiniz, değil mi siz?
1,5 yıl sonra yani 13 yaşıma geliyordum. Hatta antrenmandayken Menderes abi verdi haberi. Hadi hayırlısı olsun milli takıma çağrılmışsın dedi. Ben de tabii şimdi 1,5-2 senelik bir oyuncu olarak Menderes abi çünkü kulüpteki oyuncular çok şaka yapardı. Ben önce şaka yaptığını düşündüm ama sonrasında listeyi gösterdiğinde çok değişik bir duyguydu. Allah herkese ya bağlı bulundukları, yaptıkları spor dalı ya da yaptıkları herhangi bir şeyde milli takım ya da milli seviyede ülkemizi temsil etme şansını yaşamalarını çok isterim. Çok güzel bir duyguydu.
Tabii.
Sonrasında tabii sakatlandık.
Ha, evet.
Yani asıl oynayacağım, asıl milli takımın kadrosuna gireceğimiz zamanlarda maalesef o formayı sırtımızda taşıyamadık. Ama sonrasında yönetici pozisyonunda yaklaşık 2,5 sene kadar gururla taşıdık. Umarım çok iyi şekilde temsil edebilmişizdir ülkemizi.
Ben çok iyi bir şekilde temsil ettiğinize inanıyorum.
Teşekkür ederim.
Bu arada Nejat Koç'ta Nejat Sayman bizim 30. bölümümüzün konuydu. Yani onunla da önceden yapmıştık. Bu çok güzel denk geldi. Sizin de onunla birlikte çalışmanız bir zamanlar. Bize bu Nejat Koç'la biriktirdiğiniz anıları anlatabilir misiniz?
Şimdi Nejat Sayman birçok insanın hayatında, hani programın başında da söylemiştim, birçok insanın hayatında hem basketbol öğretimi hem hayata dair öğretim ve öğrenim, aynı zamanda da hayatınızla ilgili yaşadığınız herhangi bir sıkıntıyı gidip anlatabileceğiniz ve kendisinde bunların kalacağından emin olabileceğiniz bir insan. Ve ki ben kendisine tekrar ve tekrar teşekkür etmek istiyorum. Çünkü basketbol benim için çok büyük bir aşktı. Ve bu aşkı benim elimden, sağlık sorunlarıyla bir şekilde alındı bu aşk benim elimden, ama basketbolun içinde kalmamı sağladı. Doğru yönlendirim çok önemli bizim hayatımızda. Ben buradan tekrar kendisine teşekkür ediyorum. Anımız ne dersen, Nejat abiyle çok anımız var. Yani yani şimdi bunları anlatmaya kalksam bu programın süresi yetmez. Ama benim için en güzel anıyı soracak olursan, Nejat abiyle biz, Nejat abiyle ben Çavuşoğlu Koleji'nde çok kısa bir dönem yardımcılığını yaptım. Sonrasında biz rakip olduk Nejat abiyle. Kendisi Bahçeşehir Üniversitesi'ni çalıştırırken, hatta ilk İstanbul Haydi Üniversitesi'ne koç olduğumda okulda hiç burslu öğrenci yoktu. Ben okuldaki burslu öğrencilere Bahçeşehir Üniversitesi'nin yapmış olduğu burslu sisteme dayanarak yaptım. Yani Nejat abiden feyiz aldım ve bu işin burslu oyuncular olmadan başarılı bir seviyede temsil edemeyeceğine inandığım için, çünkü Çavuşoğlu Koleji'nde de öyle yapıyorduk, burslu sistemlerle başarılı oluyorduk. Kendisiyle rakip olduğumda inanın yani mutluluğumu tarif edemem, o yaşadığım gururu. Herhalde kendisi de yaşamıştır o gururu. Bir maça çıktık, ilk çıktığımız maç. Maç bir başladı, yani şöyle söyleyeyim, skor 25-2. Yani Bahçeşehir Üniversitesi 25, İstanbul Aydın Üniversitesi 2. Maçın son 3 dakikası fark 6 sayıya indi. Yani biz oradan yakaladık ve 3 tane topu dışarıya attık. Ben Nejat abinin o zaman yani benimle hem gurur duyduğunu hem de bana kızdığını hissettim. Yani bu çok güzel bir duyguydu. 3 defa karşılaştık. Maalesef hiç yenemedim ama umarım bir gün bir üniversitenin başında tekrar ya da herhangi başka bir A takımın ya da Nejat abiyle karşılaşacağımız bir yerde yeneceğim. Buradan kendisine de bu mesajı vermek istiyorum. Beraber sonra tekrar çalışma şansımız olacaktı. Kendisi Bahçeşehir Üniversitesi'nin genel menajerliği görevine gelmişti. Bilmiyorum bunu hatırlar mısınız? Yaklaşık 3,5 sene önce beni arayıp görüşmeye davet etmişti. Ben gitmiştim. Bana Bahçeşehir Spor Kulübü'nün altyapı sorumluluğu teklif edilmişti. Ama oturduğum yerin Beylikdüzü, ki o zaman galiba Halkalı'da oturuyordum, Halkalı'yla Dragos arası çok uzak mesafeydi. Yani ben bu görevi çok böyle onurla, gururla karşılayıp ama bir şekilde kabul edememiştim. O yüzden de hani buradan hem Bahçeşehir Spor Kulübü'ne hem de Nejat abiye tekrar teşekkür etmek istiyorum. Belki bir gün yine bir yerlerde Nejat abiyle çalışırız. Ama dediğim gibi buradan bir mesaj göndereyim, bir gün onu yeneceğim. Bir de yani şöyle söyleyeyim size. Herkesin hayatında bir figür vardır. Benim figürüm Aydın Örs'ün de, bir gün Aydın abinin de benimle ilgili, eğer bir yerde karşılaşırsak, antrenörlüğüm ve disiplinimle ilgili benimle konuşmasını çok isterim. Bir televizyon programı yapmıştım. Oraya birçok ünlü konuk çıkarttım. Bir Obradoviç'i çıkartamadım. Bir de Aydın abiyi çıkartamadım. Bilmiyorum. Bir gün umarım Allah bize bunu nasip eder. Umarım. Nejat abi, dediğim gibi çok çok anımız var. Yani şimdi anlatmaya kalksam bir sürü şey olur. Bir gün bir de kendisine kızmıştım. Kızma nedenimi söylüyorum. Yıldız takımda oynuyorum, herkesi haltere gönderiyor. Şimdi beni transfer etmiş, beni haltere göndermiyor.
Hı hı.
Şimdi bu arada Efes Pilsen'de benim boyum 1.88. Küçük takımdayken de 1.85'tim yani. Neredeyse hiç uzamadım. Beni 1.85 boyumla, tabii o zamanki diğer oyunculara göre uzun bir boydu, beni pivot oynatıyorlardı. Ben Ülker Spor Kulübü'ne geldiğimde Necdet abi direkt beni 2 numaraya çekti. Çok bocaladım tabii. Yani şimdi 1 numara, 5 numaradan 2 numaraya düştüğünüz zaman fundamentınız bazı yerlerde yetmiyor. İşte şutum her zaman çok iyiydi ama şimdi 2 numaranın attığı şutla 5 numaranın attığı şut arasında çok ciddi farklar var, bilirsiniz ki.
Evet.
O arada herkesi haltere gönderiyor ya, beni göndermiyor. Herkesi haltere gönderiyor, beni göndermiyor. Bu arada bizim de idarecimiz bir ara yaklaşık 11-12 sene kadar milli takımlar idari menajerliğini yapan Barbaros Akkaş'tı. Yardımcı antrenörümüz de buradan sevgiyle anıyorum kendisine, Murat Alkaş'tı. Diğer yardımcı antrenörümüz de Murat Özyar'dı. Yani bir Şampiyonlar Ligi takımından diğer Şampiyonlar Ligi takımına geçiş yapmışız. Yani Anadolu Efes'ten, o zamanki Efes Pilsen'den Ülker Spor Kulübü'ne geçişimiz bu şekilde olmuştu. Sonrasında ben tabii Barbaros abi, Barbaros Akkaş'a Necdet abinin beni neden, yani benden daha az oynayan oyuncuları bile gönderiyordu, beni göndermiyordu. Tabii o yaştaki 14-15 yaşındaki bir oyuncunun psikolojisini düşünebiliyor musunuz? Antrenörünüz sizi oraya transfer ediyor ve size çok ciddi sorumluluklar veriyor ama sizi haltere göndermiyor. Tabii ben bunu Barbaros abiye sorduğumda, sen bunu git Necdet abiyle konuş, ama ben her geçen gün Necdet abiye acayip şekilde sinirleniyordum ve kızıyordum. En sonunda Necdet abi bana şöyle bir açıklama yaptı. Tabii onun bazı argo kelimeleri de var, onları şu anda kullanmayacağım. Öyle bir giriş yaptı ki ben o girişin içerisinde, yani kızgınlığın bir anda yerini kahkahalar aldı. Oğlum dedi, sen dedi cüceden biraz uzunsun. Seni şimdi ben haltere gönderirsem zaten 5 santim daha uzasan çok iyi oyuncu olacaksın. Biz senin elinden bunu almak istemiyoruz dedi. Tabii insanları böyle konuşmak lazım. Şimdi oyuncular antrenörlerle çok fazla konuşuyorlar. Yani hani bakın, diyalog kısmı muhakkak diyalog kurmalılar. Ama şu son zamanlarda oyuncuların antrenörlerle olan diyaloglarını ben biraz laçka bulmaya başladım. Buradan da bizi dinleyen basketbolculara biraz daha seviyeyi korumaları gerektiğini ve antrenör arkadaşlarımız da, arkadaşlarımızın da bunu görmezden gelmeyip yeteri kadar önlemleri almaları gerektiğini düşünüyorum. Necdet abiyle anılarımız hakikaten çok fazla. Buradan kulakları çınlasın. Tekrar söylüyorum. Ben kendi adıma bana verdikleri, bugün Türk basketbolunda bir yerin, ufak da olsa bir yerimiz olduğu için, zamanında çalıştığımız yerler ve yaptığımız başarıları birçoğunu Necdet abiye borçluyum. Bu yüzden kendisine çok teşekkür ederim. Umarım ki, umuyorum ki benim dışında birçok insana elini uzattığını biliyorum. Burada isim isim bile sayabilirim. Onların da Necdet abiye her zaman sevgi ve saygıyla andıklarını düşünüyorum. Teşekkür ederim de Necdet abiyi almamıza yardımcı ve vesile olduğunuz için.
Ben teşekkür ederim. Şimdi siz çok önce altyapılarla ilgili bir şey söylemiştiniz. İşte beni altyapı antrenörü olarak Bahçeşehir'e almak istiyordu. Ama ben işte konumum evet, dolayısıyla gidememiştim.
Evet, çok çok uzaktı. Altyapı sorumlusu yapmak istediler beni.
Aha.
Hatta bana alacağım maaşı, görev ve yetkilerimi, hatta oradaki çalışan arkadaşlarıma toplantıda ismimin zikredildiğini söyledi. Ama tabii tekrar söylüyorum, çok çalışmak istediğim bir yerdi. Ama kendime ait ya da kendimi tırnaklarıyla kazıyarak kurduğum bir spor kulübü yönetmeye çalışıyoruz. Ya spor kulübü demeyelim aslında. Spor okuluyla spor kulübü arasında bir organizasyonumuz var. İki arkadaşımla beraber kurduğum. Ve o organizasyonun daha rahat nefes alabilmesi için aslında belki de, yani hiç işim olmasaydı lokal değişiklik yapabilir miydim? Yapabilirdim. Çünkü çok oyuncu yetiştirmek isteyen bir insanım. Hala şu anda altyapı antrenörlüğü yapmak istiyorum. Çünkü yetişmesi gereken, mental olarak hazırlanması gereken birçok oyuncu var. Çünkü antrenörlükle koçluk arasında çok ciddi bir fark vardır. Ya koçluk evet maçlarda elimizden geldiği kadar, zekamızın yettiği kadar koçluk yapmaya çalışıyoruz. Ama koçluk yapabilmeniz için iyi oyuncular ve zeki oyuncular yetiştirmek zorundasınız. Oyuncuların hepsi antrenörlerden zekidir. Bunu kabul etmeyen bir antrenör ya da koç bence bakış açısını değiştirmelidir. Çünkü bir koç olarak 12 tane oyuncudan daha fazla düşünemezsiniz. Siz ancak onları iyi şekilde yönetebiliyorsanız koçsunuz ama bir altyapı antrenörünün görevi o oyuncunun driblinginden tutun, şut mekanizmasına kadar, şut mekanizmasından tutun, mental savaşları nasıl kazanabileceğini o oyunculara bizim öğretmemiz gerekiyor. Bıkmadan, usanmadan, yılmadan, elimizden geldiği kadar ve bizim elimizden gelmiyorsa gerekli olan yerlerde spor psikologlarından ya da klinik psikologlardan yardım alarak çocukların kişisel basketbol, kişisel spor gelişimlerine yardımcı olmalıyız diye düşünüyorum. Tabii bu benim görüşlerim. Bir basketbol otoritesi değilim ben. Bizim bir sürü duayen abimiz var. Ama ben şuna inanıyorum. Her zaman da söylediğim bir cümle vardır. Bugün 11 yaşındaki bir çocuktan bile bir şey öğrenebilirsiniz. 60 yaşındaki Süper Lig'de senelerce koçluk yapmış biri de çok rahat 15 yaşındaki bir oyuncudan bir şey öğrenebilir. Öğrenmenin yaşı yoktur diye bunu başına boşuna söylememişler diye düşünüyorum. Biraz hızlı ve çok konuşuyorum, değil mi?
Yo, teşekkürler. Çok güzel konuşuyorsunuz. Ağzınıza sağlık.
Teşekkür ederim. Sağ olun. Biraz hızlı konuşuyorum ama bu bir herhalde meslek hastalığı sanırım.
Onu bilemem tabii de. Yani sizin program süreniz ne kadardı? Bir süre veriyorlardı, değil mi size?
Şeydeyken mi? Televizyon programı yaparken mi?
Evet. Mesela bir
Evet,
saat, 2 saat.
Şimdi televizyon programı yaparken önce 1 saat 50 dakikayla başladım ki hiçbir basketbol diyorum televizyon programı tecrübem yoktu. Sonrasında kanalda artık programlar artmaya başlayınca programın süresini 1 saat 10 dakikaya düşürdüler ki 1 saat 50 dakika hakikaten çok uzun bir süreydi. Hele ki bir seferinde konuğum trafikte kaldı. Yani çok ciddi bir kaza olmuştu. Hani hiç böyle aksatmayan defalarca programa gelmiş bir konuk. 1 saat 50 dakikayı işte Necat abiyle 11-12 dakika telefon bağlantısı bir konukla daha yaklaşık bir 8-9 dakika bir şey yapıp 5 dakikada reklam çıktıktan sonra yaklaşık 1 saat 25 dakikalık programı sadece ekrana konuşarak yapmıştım. İnanın çok zordu. Yani kolay değildi. Bence ideal bir basketbol programının süresi 80 dakika olmalı. Artık yani televizyonda çok basketbol programı da yok yani çünkü bu reytingi olan bir izleyici grubu olmadığı için bu basketbol televizyon programlarının yani ve aynı zamanda program içerisinde kavga, tartışma ya da karşıt görüşler olmadığı ve herkes birbirine saygılı olduğu için çok biliyorsunuz Türkiye'de reytingler nasıl artıyor? İnsanlar birbirlerine televizyon programında atışıyorlar ve o atışmaların sonucunda o reytingler yukarıya çıkıyor. Yoksa konuşulan şeyler 3 aşağı 5 yukarı aynı. Basketbolda bu yok. Basketbol çok daha yani atışmaların olmadığı, herkesin birbirinin fikrine saygı duyduğu ya da sustuğu zamanlardan oluşan televizyon basketbol programları oluyor. Ya da sadece bilgi amaçlı.
Şimdi altyapı konusuna gelecek olursak, sizce Türkiye'deki altyapılar ne durumda? Bunu isterseniz İstanbul hakkındaki düşünceleriniz nelerdir diye de sorabilirim. Ya da daha büyük çaplı bir şey istiyorsanız Türkiye olarak da cevaplayabilirsiniz. Bu tercih
Şimdi şöyle
tamamen size
söyleyeyim ben.
kalmış.
Şimdi şöyle söyleyeyim. Muhakkak sizi dinleyen, takip eden kitlenin büyük bir kısmı İstanbul'dadır. Ben buna eminim. Geri kalan kısım da sizin bağlı bulunduğunuz ildeki takipçilerinizdir diye tahmin ediyorum. Ama bir gerçek var ki Türkiye basketbolunun %80'i, özellikle altyapıdan bahsediyorum, %80'i İstanbul'da geçiyor. Yani İstanbul basketbolun kalbi desek çok yanlış bir cümle kullanmamış oluruz. Şimdi eskiden şöyle bir sıkıntı vardı. Uzun oyuncu sıkıntımız vardı. Bizim zamanımızdan ya da zamanımızdan sonraki 5-6 jenerasyona baktığımızda işte 2-5'ler gerçekten böyle pivot, işte aklı başında guardlarla birlikte hakikaten iyi işler yapabilen uzunlara sahiplerdi. Bizim altyapılardan bahsediyorum. Yani 2-5 çok iyi bir boydu. Ama şu anda fiziksel olarak bir kere Türk basketbolu hakikaten çok iyi bir seviyede. Altyapıdan bahsediyorum. Ama bana soracak olursan eksikler ne? Bir kere bir oyun kurucu eksikliğimiz var. Ya yani şimdi Yunanistan'a baktığımızda, Yunanistan takımlarına baktığımızda buna Necat abi de değinmiş olma ihtimali çok yüksektir. Yunanistan takımlarına baktığımızda işte Panathinaikos'un, Olympiakos'un hep dümenlerinde, yani geminin dümeninde hep oranın yerel gardları var. Yani hep Yunan gardlar var. Ya maalesef bizde ben her zaman söylüyorum, yani direksiyonu aynı dili konuşabildiğin Yalçın abinin, Yalçın Granit'in bir cümlesi vardı kulakları içinde. Yalçın abi yani şöyle bir cümle kullanmıştı. Soyunma odasına inecek antrenör oyuncularla aynı dili konuşabilmelidir demişti. Ya şimdi bu bakış açısını değiştirir. Gerçekten çok önemli bir cümleydi. Ben bunu seneler evvel televizyon programında kullanmıştım. Çünkü bazen o ses tonunuzdaki bir sertlik ya da o sesinizdeki o yumuşaklık oyuncuya çok negatif ya da pozitif etki edebiliyor. Çünkü biz Akdeniz ülkesi insanı olduğumuz için aynı zamanda çok duygusal bir toplumuz. Şimdi bizim oyuncularda bakıyoruz ya, fundamental'lar eksik, şutlar eksik, mental olarak eksikler var. Zamanında gücünden dolayı çok iyi oynayıp ama sonrasında A takım seviyesine geldiği zaman çok sıkıntılı anlar yaşayan oyuncular vardır. Halbuki şöyle diyorlar, altyapıda 35 sayı atıyordu. Kardeşim, altyapıda 35 sayı atıyordu çünkü kendinden fiziksel olarak daha küçük insanlarla oynuyordu. Gücünden dolayı oynuyordu. Şimdi belli bir yaz sonra, belli bir zaman sonra o gücün hepsi kapanıyor. Onların yerine mental güçlü olan ve aynı zamanda fundamental olarak, yani toplu topsuz hareketleri iyi uygulayabilen, zamanında uygulayabilen oyuncular başarılı olabiliyorlar. O yüzden biz altyapılarda işte çok böyle zamanla milli takımlarda çok başarılı olup o milli takımlardan çok az sayıda oyuncu A milli takım seviyesinde oynayabildi geçmişe bakabildiğimizde. Her şeyi bir kenara bıraktığımızda yani ben en azından şunu yapıyorum. Acayip fundamental'a önem veren. Çünkü oyuncular belli bir yaştan sonra basketbolu öğreniyorlar. Ama belli bir yaştan sonra oyuncuya fundamental'ı verebilmek gerçekten çok zor. Hele ki 16 yaşından sonra oyuncuya topu şuraya değil buraya vuracaksın. İşte crossover yaparken adamını şuraya değil şuraya basacaksın. İşte şutu atarken topu aldığında o topu eline çok çevirmeyeceksin. İşte burnu hizasında tutacaksın, göz hizasında değil. Çünkü bununla ilgili değişiklikler de var. Yani. Oynanacak ya da hiç oynanmayacak. Biz bu krizi fırsata çevirebiliriz aslında. Yani nasıl fırsata çevirebiliriz? Türkiye Basketbol Federasyonu gençlik sporla birlikte bir bildirge yayınlar. Spor kulübü, basketbol kulüplerine dağıtılmak amaçlı. Bu nedir? Bir, bize nasıl milli eğitimde bir sistem var. O sistemi siz takip ederek yıl içerisinde aylara, günlere, hatta saatlere bölüp çocuklara dersleri öğretiyorsunuz. Bizde de bunun basamaklamasını yaparak haftanın 3 günü fundamental antrenmanlarına ayrılacaktır diye ve bunu yapmayan spor kulüplerine bir şekilde yaptırım yapılacaktır diye ve bunu kontrol mekanizmasını haberli habersiz yaparak, kontrolden kastım yani biz antrenman yapıyoruz, hiç tanımadığımız biri, hayatımızda hiç görmediğimiz biri gelip antrenmanı not almalı. Ancak bu işin içerisinden böyle çıkabiliriz. Çünkü biliyorsunuz şu anda pandemi sürecinde özellikle altyapıda temaslı antrenman yapmak yasak. Bunu fırsata çevirip işte fundamental'ı kötü olan ya da geride olan çocuğu fundamental seviyesini düzeltebiliriz biz antrenör olarak. Ve şöyle söyleyeyim, biz Türk basketbolu olarak çok yetenekliyiz. Bizim basketbola inanılmaz bir yeteneğimiz var. Bir kere bizim çok algımız yüksek ve bir işin nasıl kolay yapılabileceğini biz herkesten önce öğreniyoruz aslında. O yüzden altyapıda bir de şöyle bir şey var. Bu pandemi de olmasaydı benim şöyle bir kanım var. Ya da şöyle bir iddiam var. 15 yaşına kadar hiçbir kategoride maç oynatmayıp haftanın 3-4 günü çocuk ana fundamental çalışması ve ondan sonrasında da zaten oyuncu 5. 10. maçtan sonra zeki ise nerede durması gerektiğini, nerede adamı geçmesi gerektiğini, nerede pas vermesi gerektiğini bunların hepsini çok kolay bir şekilde çözüyor. Aynı zamanda izleyerek de çözebilirler. Ama fundamental maalesef %99 izleyerek çözülebilen bir materyal değil.
Hı hı. Teşekkürler. Şimdi bu biraz daha sizinle ilgili bir soru olacak. Hı hı. Sizin bir koç olarak temel prensipleriniz nelerdir?
Şimdi temel prensiplerden kastım, hani bunlar prensip midir bilmiyorum ama çok fazla da hani işte Phil Jackson gibi, Aydın Örs gibi, işte Ergin Ataman gibi ya benim prensiplerim şunlardır diye cümleler kullanmayacağım. Yani şöyle cümleler kullanmayacağım. Onların kendi hayatıyla ilgili belli prensipleri var. Yazılı olmasa da hani bizim duyduğumuz, bildiğimiz, hatta Phil Jackson'ın çoğu zaman da gördüğümüz prensipleri tabii ki de var. İşte Aydın abinin disiplin, işte Ergin abinin olmazsa olmazı, oyuncu istediği zaman topu çembere atabilir. Evet, bununla ilgili herhangi bir laf söylemez ama müdafaa ile ilgili belli görevleri yapmazlarsa Ergin abinin katlanamadığı şeylerden bir tanesidir bu. İşte Necat abi mesela müdafaa yapmazsan ya da daha boşta bir adam varsa onun başkasının üstünden kaldırıp atıp o pası vermiyorsan bir daha oynayabilme şansın çok azdır. Çünkü bunlara defalarca biz şahit olduk. Ya benim işte herkesten bir şeyler almaya çalışıyorsun. İşte kendi hayat görüşünü ya da prensiplerini oluşturmaya çalışıyorsun. Benim aslında olmazsa olmazın bir kere oyuncunun fundamental'ı olmazsa olmaz bir şeydir. Yani istediği kadar kuvvetli olsun, sıçrasın. Çünkü belli bir yaş sonra oyuncular o sıçramaları her zaman gelişmediği için belli bir süre sonra alttaki oyuncu diğer oyuncuyu yakalıyor. Bunu defalarca gördük. Ben bizzat kendim yaşadım zaten bunu. Şimdi bu senin biraz önce sorduğun prensipler nedir? Ben kendi adıma prensip olarak eksik gördüğüm bir şey de paylaşmak istiyorum. Şimdi her zaman artıları da konuşacak da değiliz. Ben hücum basketbolunu çok seviyorum. Şimdi buradan beni muhakkak bunu yayınladıktan sonra izleyecek olan oyuncularım da var. Tabii onlar müdafaa yapmaya devam etsinler. Bu işin başka bir tarafı ama basketbol bir temaşa sanatı. Ben bunu her zaman söylüyorum. İnsanlar senin yaptığın müdafayı seyretmeye gelmiyorlar. İşte senin yaptığın o screen sonrası sıkıştırmaları seyretmek için gelmiyorlar. Tabii bu benim görüşüm. Çünkü bu bir show business. Senin bu işi karşı tarafa aktarman ve bunun karşılığında da insanların tribüne gelmesini sağlaman gerekiyor. Yanlış mı söylüyorum bilmiyorum ama en azından ben bu konuda böyle düşünüyorum. Biraz daha benim müdafaayla ilgili prensip konusunda hani net kendime kararlar almalıyım. Ama bunu nasıl geliştirebileceğim? Bununla da ilgili kendimden daha büyük antrenörlerden ya da basketbol bilgisine çok güvendiğim arkadaşlardan bu konuyla ilgili bilgiler almaya çalışıyorum. Çok aşırı derecede hücuma takılmış durumdayım. Bunu da bir şekilde geliştirmeye çalışıyorum. Prensipler kısmına gelince ben oyuncular disiplini çok seviyorum. Eskiden bizim zamanımızda bütün sınavlar yazılı yapılırdı ve öğretmenlerimiz bizim gidiş yolumuz doğruysa, cevap yolu yanlış olsa bile, cevap yanlış olsa bile bize bir muhakkak bir puan veriyorlardı. İşte 10 puansa işte 3 puan veriyorlardı. İşte eğer hakikaten sonuna kadar götürdüysen ama sonunda yanlış yaptıysan gidiş yolundan dolayı sana 7 puan veriyorlardı. Bunların hepsi toplandığı zaman yine iyi bir puan alabiliyordunuz. Ben şimdi oyunculara şunu söylüyorum. Sen kapasiteni yeteri kadar zorla. Muhakkak basketbol bir hatalar oyundur. Bunu her zaman söylüyorum.
Çünkü ne kadar hızlı basketbol oynarsanız o kadar çok hata yapma şansınız yukarıya çıkar. Siz gerçek potansiyelinizi göstermek için elinizden geldiği kadar ama kaytarmadan, bazen oyuncularıma takılıyorum. Hani bunu da söylemek istiyorum. Yani bu yaptığım çok kötü bir şeydi ama şimdi eski zamandaki bizde tabii internet, işte televizyon bu kadar böyle çok şey değil. Yani çok yaşlı değilim ama şimdiki gibi teknolojide her şeye ulaşamıyorduk o zaman. Bir gün antrenman yapmak istemiyorum. O zaman da cep telefonu yok. 1994 senesinden bahsediyorum. Ülker Spor Kulübü'nde oynuyorum o zaman. Antrenmanlarımızı bir Ülker Spor Kulübü'nde yapıyoruz, bir Abdi İpekçi'de yapıyoruz. Yani buradan Murat Alkaş'ın, Necat Sayman'ın, Murat Özer'in tekrar üçünden de özür diliyorum. Gerçi onlar beni yeteri kadar cezalandırdılar bu konuyla ilgili ama o gün Lütfü abiyi aradım, bizim servis şoförünü. Lütfü abi dedim, bugün antrenman dedim Ülker Spor Kulübü'nde değil, yazıhanesini aramıştım. Ülker Spor Kulübü'nde değil, Abdi İpekçi'de dedim. Kulübe de şey gelen, hani servissiz gelen tek insan da benim bu arada. Hı hı. O arkadaşları aldılar, Abdi İpekçi'ye götürdüler. Ben gittim Ülker Spor Kulübü'nde antrenman yaptım. Hatta Necdet abi dedi ki, nerede bu oyuncular dedi. Ben de bilmiyorum abi dedim, hani acaba dedim yanlış yere mi gittiler. Tabii o zaman da cep telefonuyla arayıp neredesiniz diye soramadıkları için bizim için büyük avantajdı. Tabii sonrasında ben yaklaşık, tam yalan söylemiş olmuyorum ama herhalde bir haftadan biraz daha fazla ceza antrenmanı yapmıştım. Şimdi oyunculara bazen diyorum ki, yani bizi kandırmaya çalışmayın. Çünkü biz zaten bunların nasıl kandırılır ya da nasıl kandırılmaya çalışılır, anlık işte mış mış gibi yapılır, bunların hepsiyle ilgili çeşitli tecrübelerimiz var. Zaten şunu anlıyorsunuz, oyuncular gerçekten kaytarıyorlar mı, yoksa gerçekten çabasını ortaya koymak için elinden geldiği kadar çaba sarf ediyor mu? Yani gerçekten çaba sarf eden oyuncudan eğer yeteneği de varsa, biz o oyuncuların yanında olmaya çalışıyoruz. Zaten vicdanen rahatsız olmanız gerekir o oyunculara yardımcı olmamanız için.
Teşekkürler. Peki.
Umarım şimdi sorularını cevaplayabiliyorumdur.
Cevaplıyorsunuz. Çok güzel cevaplıyorsunuz.
Teşekkür ederim.
Şimdi biraz da antrenmanlara gelelim.
Tabii.
Bu geçişler biraz ani oluyor. Konudan konuya atlama gibi oluyor.
Senin konularının mı?
Evet, yani mesela prensiplerden bir anda antrenmana geçiyoruz. O biraz atlama gibi oluyor sanki.
Aslında şöyle bir şey var. Yani sonuçta prensiplerinizin doğrultusunda aslında antrenman programınızı yapıyorsunuz. Yani tabii. Bu çok böyle birbirinden alakasız şeyler değil. Zaten basketbolun hepsi kendi içerisinde değişkenlik gösterebiliyor. Anlık inandığınız şeylere anlık inanamayabiliyorsunuz bazen. O bir his, yani ne hissediyorsunuz o an için onu yapıyorsunuz.
Şimdi antrenmanlara gelecek olursak, yaptırmaktan en hoşlandığınız antrenman türü hangisi? Fundamental değil mi?
Fundamental antrenmanlarına bayılıyorum. Yani şimdi şimdi fundamental antrenmanları biz tabii bir de şunu yapıyoruz. Hani oyuncuya gösterebilme şansına sahip olduğumuz için ya da yetisine sahip olduğumu düşündüğümüz için onu yaparken de aynı zamanda belki de acaba şunu mu düşünüyoruz? Eski zamanlarımızdan işte kalma bilgilerimizden feyiz alıp oyuncuya gösterdiğimizde ve oyuncu bunu uyguladığında çok mutlu oluyoruz. En azından ben çok mutlu oluyorum. Yetiştirdiğim oyuncular var. Hani buradan da birkaç tanesinin adını söylemek istiyorum. Yani hani diğer oyuncularım da bana kızmasınlar. Şimdi içlerinde, ya da şöyle söyleyeyim, isim vermiyor. Çünkü bu oyuncular bana zaman zaman da küsüyorlar bazen. İçlerinde yetiştirdiğimiz oyuncular var. Gerçekten de işte birkaç tanesinin videosunu gönderiyorum. Bir arkadaşım yazmış. Demiş ki aynı kendini kopyalaması. Çünkü çok ciddi bir şutör. Yani iddia ediyorum, Türkiye'de onun kadar atan kendi jenerasyonunda bir oyuncu yok. Yani bunu çok açık net bir şekilde söyleyelim. Bu sadece benden kaynaklanan bir durum değildi. Bir yeteneği vardı. Bu yeteneğini geliştirebilmek için benden yardım almaya başlamıştı. Belli bir süre sonra da zaten bu oyuncu gerçekten de Türkiye'de kendini adından çok söz ettirecek bir oyuncu. Hani şu anda ben onun ismini söylemeyeyim. Bir tane oyun kurucum var mesela. Oyun kurucum yani yaşı küçük olmasına rağmen ki şu anda fiziksel bir defekti var. 2009 doğumlu bir oyuncu. Fiziksel bir defekti var. Eğer o fiziksel defektini aşarsa, yani dünyaya oyun kurucu olarak gelmiş cümlesini gerçekten onun için kullanabiliriz. Ve bu konuda da realist olduğunu düşünebilirsiniz. Şu zamana kadar da yetiştirdiğimiz, kulüp olarak yetiştirdiğimiz ve benim bireysel olarak çalıştığım oyuncu isimlerinden biraz bahsedeyim istersen. Yani bu konuda çok az yanıldığımızı, bu arada kararları verirken ben tek başıma vermiyorum. Yani bizim hem kulübü kurduğum arkadaşlarım hem de ekip arkadaşlarımız var. Şimdi Emir Oflas, bugün Galatasaray Spor Kulübü PGL takımının oyun kurucusu. Yedeği Can Kurt, bizim yetiştirdiğimiz, aynı zamanda da Galatasaray Spor Kulübü PGL takımının ikinci oyun kurucusu. Enes Doruk Tüzün, Darüşşafaka Spor Kulübü'nün milli forveti. Aynı zamanda Demir Oklas üst üste iki defa, üç sezonda iki defa Türkiye'nin en iyi gardı seçildi. Ben yanlış hatırlamıyorsam. Gecen Katıtaş milli takımında oyunu şu anda biz Amerika'da temsil ediyor. Enes Akıncı Beşiktaş'ta oynadı. Şu anda İBB'de oynuyor. Deniz Kimyoncuoğlu Beşiktaş'ın yıldız takımının oyun kurucusu. Onun dışında Atakan Atabey Galatasaray Spor Kulübü'nde oynuyor. Ondan sonra Osman diye bir oyuncumuz var. Yani onu diskulüp olarak geçiştirmedik ama şahsi olarak kendisiyle çalıştığım için basketbol üzerinde ciddi bir katkım olduğunu düşünüyorum. Ailesi de bunu zaten defalarca dile getirdi. Biz sadece elimizde sihirli değnek yok. Yeteneği olduğunu düşündüğümüz oyundan üstüne daha fazla gidiyoruz. Yoksa kimse, hiçbir antrenör yani şapkadan tavşan çıkartmıyor. Yani bunu söylediğini iddia eden oyuncular ya da antrenörler ya da koçlar yani bu konudaki iddialarında bir an önce sıyrılmalılar. Oyuncuda herhangi bir yetenek yoksa siz istediğiniz kadar dünyanın en iyi şutlarını sokun. Siz istediğiniz kadar en iyi yönleştirmelerle çembere çok rahat bir şekilde gidin. Ama elinizdeki malzeme yetenekli ve zeki değilse siz sadece bunları videoya çekersiniz. Büyük ekran televizyonda seyredip kendiniz de duyuruyorsunuz. Tabii ki fundamental'ın yanında tabii ben şut antrenmanlarını ayrı tutuyorum. Evet, fundamental'ın içerisinde şut mekanizması da var. Ama şut mekanizmasını geliştirebilmesi için ayrı çalışmalar da var. Çünkü fundamental antrenmanlarında şut antrenmanlarına yeteri kadar vakit ayıramıyorsunuz. Şut antrenmanları konusunda da çok büyük keyif alıyorum diyebilirim.
Teşekkürler. Şu anda bir cızırdama var sizin sesinizde.
Şu anda duyuyor musunuz?
Evet, şu anda çok iyi. Teşekkürler. Şimdi koç demişken...
Rica ederim.
Sizce ideal bir koç demeyeyim de basketbol koçu olmak isteyenlere yani sıfırdan bir temel atalım ve sizin düşüncelerinizle bir koç oluşturma imkanı yaşatalım size. Basketbol koçu olmak isteyenlere önerileriniz nelerdir?
Şimdi her zaman şunu söylüyorum. Ya gerçi ne kadar yaşımız ilerlemiş olsa da yani çok böyle 20 senelik 30 senelik bir antrenör kariyerim yok. Ben 2005 yılında antrenörlüğe başladım. O da tamamen artık yöneticilikle ilgili bir iş bulamayacağımı düşündüğüm için basketbolla ilgili antrenörlük yapmam konusunda beni cesaretlendirdikleri için 2004'ün sonunda yani 2005'in başlarında antrenörlüğe başladım. Hatta o zaman da 25 yılında almıştım antrenörlük kartımı. Yani şöyle yapabilirim ya da ben nasıl yaşadım onu söyleyeyim. İnsanlar bunların içerisinde almak istedikleri kendilerine aslında. Çünkü mizaç olarak ben de şundan hoşlanmıyorum. Hani birinin bana önerilerde bulunmasını, İşte bak böyle böyle olursan böyle böyle başarılı olabilirsini insanların bana dayatmasını ya da öyle önerilerde bulunmasını mizaç olarak kaldıramıyorum ben. Çünkü neredeyse hiç asistanlık yapmadan baş antrenörlük yaptım. Yani benim gibi o karaktere sahip olan birçok insan olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben kendime yapılmasını istemediğim ya da zaman zaman kendime yapılan
ve hoşlanmadığım şeyleri bir başkalarına öneri olarak söylemek istemiyorum, beni affedersiniz. Sadece şunu ben olsaydım ne yapardım istiyorsan söyleyeyim ya da ben neden antrenörü seçtim. Basketbolu iyi oynadığımı düşünüyorum. İyi oynayabildiğimin yanında aynı zamanda iyi öğretebildiğimi ve bunun yanında da feedbackleri iyi alabildiğimi düşünüyorum. Çünkü özellikle fundamental antrenmanları, üst antrenmanları yaparken o yüzden diyorum evet biz antrenör ve aynı zamanda koç, evet aynı zamanda da antrenör olmalıyız. Çok büyük bir restoranınız var sizin. Evet aşılıktan gelmişsiniz. Çok büyük bir, bilmiyorum MasterChef seyreder misiniz ama biz ayrıca seyrediyoruz. Orada Mehmet Şef var. Hakikaten onun güzel bir hayat hikayesi var. Sıfırdan gelmiş ama işin mutfak kısmını bilen dünyaca ünlü şefler yetiştirmiş bir adamdan bahsediyoruz. Her ne kadar yarışma formatında tarzı biraz daha diğer iki şefe göre daha sert olsa da. Ama yatsınamaz bir gerçek var. Yani bu adam hakikaten işin mutfağından gelmiş diyorlar ya. Mutfağından gelmiş ve aynı zamanda restoran sahibi olmuş. Ya, o gün herhangi bir aşçı gelmediğinde onun yerine içeriye girip o yemeği birkaç günlük yapıp hayatın düzenini tekrar yerli yerine oturuncaya kadar anlık çözümler kurabilecek yetiye sahip orada. Bizim de işte bu antrenör kısmında oyuncuya bir şey gösterirken oyuncu ya işte şimdi bacak arası yapıyoruz, bir pump-back yapıyoruz, işte arkasından da çembere gidiyoruz, turnike atıyoruz. Şimdi siz bunu iyi uygulayamadığınızda bunu öğrenme yaşındaki, öğrenme çağındaki oyunculara zaten doğru bir şekilde kanalize edemiyorsunuz bu konuyla ilgili. Bu birinci sıkıntı. İkinci sıkıntı, belli bir yetiye ulaşmış olan oyuncuya siz bunu ya işte bak böyle atılır deyip komik bir şekilde göstermeye çalışır ya da gayret gösterirseniz zaten ikinciyi göstermenize oyuncular bilinçaltında izin vermiyorlar. Her ne kadar sağlı siz kendinizi patron zannetseniz de. Anlatabiliyorum değil mi? Yani bizim bir şey gösterebilmemiz için önce onu en az oyuncudan çok daha iyi yapıp onların hatta ve hatta bizden daha iyi bir seviyeye gelebilmesi için çaba sarf etmemiz lazım. Yani ben çok maç seyrediyorum. Özellikle pandemi döneminde de çok maç seyrettim. Eski arşivleri karıştırdım. Geçmiş basketbolla ve şimdiki basketbol arasındaki uçurumun ne kadar fazla olduğunu gördüm. İşte sürenin basketboldaki hücum süresinin işte zaten 30 saniyede sonra 24'e düştü ama aslında bahsettiğim şey pozisyonların ne kadar fazla olduğunu. Aslında şöyle bir mantık olmalı. Pozisyonu çok üretip yüzden belki düşebilir ama daha fazla sayı atarsın. En azından ben yönetim takımları bu şekilde çok böyle önde değilsek ya da çok kontrollü oynamamız gereken bir basketbol yoksa bu şekilde yönetmeye çalışıyorum takımı. Yeni antrenörlüğe başlayacak arkadaşlara tavsiye edemeyelim. En azından ben şunu söyleyebilirim. Basketbolu çok sevsinler. Çok araştırsınlar. Bugünün işini yarına bırakmasınlar. Bir de benim şöyle bir şansım vardı. Basketbolu çok önemli isimlerden öğrendim. İşte hepsini kulaklarına için atayım. Hakan Yavuz'dan öğrendim. Necat Sayman'dan öğrendim. Menderes Gümüştağ'dan öğrendim. Bilal Hamduru'dan öğrendim. Fikret Doğan'dan öğrendim. Berkan Can Çağlı'dan öğrendim. Murat Alkaç'tan öğrendim. Murat Özger'den öğrendim. Bu insanların hepsi Berkan abi hariç hepsi A takım seviyesi. Aydın abiden öğrendim. Bizim hiç antrenmanımıza girmedi ama antrenmanını çok kapı arasından seyretme şansımız oluyordu. Şimdi bir çırpıda saydığımız 8-9 tane çok üst seviye ve Türk basketboluna çok şey vermiş olan antrenörlerden bahsediyoruz. Yani Metin Ağrıbaşoğlu'ndan, Metin abiden öğrendim. Onun dışında hani lütfen kimse kusura bakmasın eğer adını unuttuğum bir antrenör abim ya da antrenör arkadaşım varsa hepsinden özür diliyorum. Unutmamaya çalışıyorum. Çünkü onlar sayesinde Türk basketboluna hizmet vermeye çalışıyorum. Ya da çalışıyoruz diyelim. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Bu adamların yanında çalışarak belki o zamanlarda çok komik paralar. Hatta ilk 1,5 sene işe başladığımda neredeyse hiç para kazanmadım. Ama yani parayla satın alınamayacak şeyler kazandım. Çok inandıkları kişilerin yanlarında Türk basketbolunu öğrenebilirler. Çok seyredebilirler. Belki iyi bir antrenör olamayabilirler. İyi bir koç olamayabilirler. Ama iyi bir basketbol izleyicisi olurlar. Belki ondan sonraki jenerasyonlarda kendi çocukları ya da kardeşlerin çocukları basketbolcu olabilir. Ki daha bilinçli bireyler o zaman ortaya çıkar. Bu doğrultuda arkadaşlarıma ben çok geç denebilecek bir yaşta basketbol antrenörüne başladım. 25 yaşında ama basketbolun hep içerisindeydim. Şansım da yaver getirelim. Mümkün olduğu kadar işte basketbolcu olamayacaklarını düşündükleri ve çevrenin gazına gelmeyi bıraktıkları zaman o zaman kararı verip antrenörlükle ilgili ilk adımlarını atsınlar. Bence tabii para kazanmayı ikinci plana atsınlar. Çünkü iyi temeller üzerine kurarlarsa basketbolu sonrasında zaten iyi yerlere gelecekler. Şansları da yaver giderse. Onları sadece benim başımdan böyle şeyler geçti. Sadece bunları anlatabilirim. Her zaman da söylediğim gibi karakter olarak başkalarının yönlendirmesine ya da başkalarının tecrübesinden aşırı derecede faydalanmaya çalışan bir adam değilim. Kimsenin de içlerinde kişi bile olsa onları da yanlış yönlendirmek istemem. O yüzden ben sadece kendi başımdan gelenlere gidimin döndüğü kadar size izah etmeye çalıştım.
Hı hı. Teşekkürler. Şimdi rica benim iki tane klasik sorum
ne
var.
Ne kadar çok konuşuyorum değil mi?
Estağfurullah. Şimdi iki tane klasik sorum var, onlara geldik. Sizce basketboldaki en verimli buyurun hücum seti hangisi?
Valla gardın elinde olduğu zamanlar diyeyim. Yani şöyle söyleyeyim, ben çok böyle saçma sapan katların olduğu, yani böyle oyunun gereksiz ya şöyle söyleyeyim, kendi hayatımda örnek vereceğim. Biraz böyle hani hayatla ilgili yaşadığım, basketbolu yaşadığım işi çok böyle birbirine bağdaştırırım. Şöyle söyleyeyim, ben şimdi yatarken hani öyle bir karanlıktan korkar bir tarafım yok. Ama yatarken benim odamın ışığı hep açık kalır. Hı hı. Nedenini bilmiyorum ama. Sonra işte evde kim var? Annem, kardeşim. Yani gelirler, kapatırlar ya da sabah kadar açık kalır, kimse fark etmezse. Ama sonuna kadar kalması, karanlıkla ilgili bir korkum yok. Herhangi bir psikolojik bir sorunum yok, Allah'a şükürler olsun. Ama o ışığın orada ben uyuyuncaya kadar kalmış olması ya da sonrasında beni rahatsız etmiyor. Ama boşuna sarfiyat oluyor ve işte bununla ilgili şöyle söyleyeyim, birçok evde böyle yapıldığını düşünün. Boşa sarfiyat ve ülkeye ya da sizin bütçenize zarar. Yani bu konuştuğum para değil aslında. Başka bir şey anlatacağım size. Şimdi bu asıl amaç basketbolda o topun çembere atılması değil mi? Hı hı. Şimdi NBA basketbolunu son zamanlarda işte çok eleştirenler var ama eleştirenlere baktığımızda bu eleştirenlerin %50'sinden daha fazlasının Avrupa basketbolundan geldiğini söyleyebilirim size. Hı hı. Çünkü Avrupa basketbolunda fiziksel olarak yeterlilikler NBA'deki kadar fazla değil. Top'un hücum süresinin biraz daha tabiri caizse süreden çalınması ve öyle hücum edilmesi gerekiyor. Ama işte konuşmanın başında şunu söylemiştim size, eğer yanlış hatırlamıyorsam, bu bir temaşa sanatı. Biz karşımızdaki insana güzel bir şeyler göstermek zorundayız ki bir sonraki maça geldiğinde ya acaba bugün hangi hareket yapacaklar diye cümle kullanmalı. Hı hı. Ve büyük bir şey bile gelmedi. Geçen sene Anadolu Efes'in siz, tabii ben bir antrenör gözüyle baktığım için falan biliyorum. Siz Anadolu Efes'in kaç tane setinin maçlarda verimli bir şekilde oynandığını biliyor musunuz? Her maç başına. Ben söyleyeyim, 8 ile 10 arası size söyleyeyim yani. Onun dışındakilerin hepsi setlerin içerisindeki organizasyonlarda yaratıcı oyuncuların çok fazla olmasından kaynaklanan boş atışlar. Shane Larkin var. Bence Avrupa'nın en iyi oyuncusu. Vasile Misic var. Yani bu konuyu söylediğimde bazı arkadaşlarım bana ya yapma babacığım, yapma arkadaşım diyorlar ama acayip bir denge unsuru. Vasile Misic'i Anadolu Efes içerisinden çıkartın. Yani Anadolu Efes iki topla ve üç topla oynamak zorunda kalır. Çünkü Shane Larkin gibi basketbolu çok iyi oynayan müthiş bir hücum silahınız var. Ama aynı zamanda da bazen o balans attığı şutlardan sonra çok ciddi
geri dönüşlere neden olan bir basketbol oynuyor aynı zamanda. Tabii bu benim görüşüm. Yani buna herkes saygı duymayabilir. Baboa gibi hem adam geçebilen, aynı zamanda da kendi şutunu yaratabilen bir oyuncu var. Simon gibi, yani bugün Simon sahada mıydı dediğinizde, yani sahada olup olmadığını fark etmediğiniz ama istatistiğe bir baktığınız 18 sayı, 3 asist, 5 rebound alan tamamlayıcı bir oyuncunun olduğu, Dunstan gibi kendi fiziksel yapısı, oynadığı pozisyona göre aslında 4 numara olan ama 5 numaraya göre oynayan bir oyuncunun varlığı, Tibor Plyce gibi, ki bunu birçok arkadaşımla da konuştum, Ergin abi bu konuyla da ilgili şarkı çıkartıyorum. Bir Euroleague takımı kursam ya da kursanız Tibor Plyce gibi yani atışlarında güven vermeyen bir oyuncuyu alır mısınız o Euroleague takımına? Ya yani ilk dörde oynayacak bir takıma Tibor Plyce alır mısınız mesela?
Yani
ben de size bir soru sormuş olayım. Yani şimdi Ayon'u mu alırsınız, Tibor Plyce'i mi alırsınız? Mesela öyle sorayım size.
Efendim?
Ayon'u mu alırsınız? Real Madrid'in eski oyuncusu geçen sene Zenit'te oynadı. Tibor Plyce'i mi alırsınız? Şimdi bunu düşündüğünüzde ya çok düşünmenize gerek yok. Direkt cevabınız aslında Ayon olması lazım.
Evet.
Ama öyle bir ya da Tavares'i mi alırsınız? Tibor Plyce'i mi alırsınız? Tabii ki Tavares'i alacaksınız.
Evet.
Ya şimdi ben bu soruların cevaplarını evet ben biliyorum. Birçok insanın bu cevabı vereceğinden de aslında eminim. Ben Cenk'le konuşuyorum. Anadolu Efes'in yardımcı antrenörü, kulakları çınlasın Cenk Yıldırım. Çok severim. Türk basketbolları ciddi anlamda işte o görünmeyen kahramanlardan bir tanesi. A takımın asistan koçu. Buradan da kendisine sevgilerimizi iletelim. Çok iyi işler yapıyor Anadolu Efes'te. Vallahi dedim ki Tibor Plyce'ı yani yeni de hayata bağlıyız. Biraz da bu antrenörün şeyine bağlı. Tavrına, tutumuna bağlı. Geçen sene konunun özetine gelirsek bu bir show business işi bizim elimizden geldiği kadar bu işi oyunculara bırakmamız lazım. Yani karar mekanizması oyuncular olmalı. Çünkü oyuncu kendini rahat hissetmeli. Geçen orada için basketbol bilgisine, basketbol kariyerine falan yani söyleyebilecek zaten ben yetkiye sahip değilim. Aynı zamanda da hani eleştirebilmeniz için birini en az onun kadar bilmeniz lazım. Yani onun bildiği basketbolun onda birini eğer biliyorsak öperiz başımıza koyarız o ayrı. Ama tabii bazen oyuncularla koç arasında frekans tutamayabiliyor mesela. Dekolo çok serbest oynamayı seven bir oyuncu. Geçen sezonda mesela Itoidis'te bir sorun yaşadı. Hep bench'ten geldi geçen sene CSK'da. Bu sene geçen sene de her ne kadar kazandırdığı maçlar olsa da şimdi Dekolo gibi bir oyuncuyu serbest bırakmamız lazım bizim. Hı hı. Ya da serbest kalacak bir sistemin içerisinde oynamalı. Ergin'e geldiği zaman aslında Ergin abi onu çok rahat bırakmadı. Sonrasında frekansları belli bir yerde tuttuktan sonra Ergin'in geldiği zamanlarda devamlı kenarda oturduğuyla ilgili bir sürü görüntü var. İstiyorsa dinleyiciler arşivlere dönüp bakabilirler. Ben şunu söylüyorum. Cümle ya da soru şuydu. Hangi basketbol tarzını ya da hangi hücum setini seviyorsunuz değil mi? Yanlış hatırlamıyorum ben soruyu.
Evet, ben, sizce en verimli hücum seti hangisi?
Evet, oyuncuların kendi kişisel özelliklerini gösterebildiği, bu işin bir show business işi olduğunu unutmadan hareket ettikleri her türlü set benim için gerçekten de bir basketbol antrenörünün dışında bir basketbol seyircisi olarak tercih ettiğim setler diyeyim.
Teşekkürler. Peki sizce en verimli savunma seti hangisi?
Ya şimdi bu arada bir şey söyleyeceğim. Bir önceki cümleye şunu söyleyeceğim. Naci abinin Naci Özenay'ın da senelerce Süper Lig'de koçluk yapmış bir büyüğümüzdür. Hatta zaman zaman kulaklarını çınlatırız. Buradan da kendisini sevgiyle saygıyla analım. Kendisi çalıştırdığı bir kolej takımında öyle bir zon setleri vardı ki zona hücum setleri. Yani ben o maçları seyrederken her zaman o oyuncular bomboş kalıyorlardı. Hatta bunu da biz kendi aramızda da ya bu nasıl oluyor falan dediğimiz şeyler olmuştu. Çünkü saha içerisindeki dizilişi öyle bir yapıyorduk ki oyuncular her seferinde boş kalıyorlardı. Buradan da yani hücum seti olarak, işte zona hücum setleri olarak Naci abinin, Naci Özanay'ın zamanında Süper Lig'de koçluk yaparken oynattığı basketbol diyebilirim. Tabii sen bunu hatırlayamayabilirsin yaşın gereği. Ama muhakkak ki dinleyicilerimiz içerisinde geçmiş zamanlarda Süper Lig'i takip eden oyuncuların içerisinde ya da ebeveynlerin içerisinde bunu takip edenler muhakkak vardır. Yoksa da arşivleri biraz karıştırsınlar, biraz YouTube'a girsinler, biraz Google'a yazsınlar, oradan çıkarsınlar. Hakikaten Naci abi ellerine kollarına sağlık. Buradan da sevgiyle kendisini almış olalım. İkinci soru şuydu galiba. En sevdiğiniz ya da en beğendiğiniz müdafaa.
Evet.
Tabii yaklaşık yarım saat önce şunu söylemiştim. Yani müdafaa ile ilgili yani çok sevmediğimi ama bazen sevmediğimiz işleri yaptığımız gerektiğine de inanıyorum bu arada. Oyuncunun çok istekli olduğu, agresif olduğu müdafaalar diyebilirim. Yani çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Biz kendi yaptığımız organizasyonu kendi kulübümüzde şunu yapıyoruz. Bunu da içtenlikle söyleyeceğim. Sonuna kadar söyleyeceğim ve bunun kavgasını zaman çok verdim ve vermeye devam edeceğim. Bizim yıldız takım seviyesine kadar kulüpte hiçbir takım alan savunması yapamaz. Çünkü alan savunması oyuncuları gerçekte aslında yapmaları gereken ileride ki basketbol hayatlarının %80'inde yapacakları asıl temel müdafaanın önüne geçiyor. Çünkü burada şöyle bir şey var ve aynı zamanda bu yapılan zon savunma fiziksel olarak kuvvetleri yerine oturmamış oyuncuları hata yapmaya zorluyor. Yani şöyle olur, siz savaşa gidiyorsunuz, bütün donanımınız var, fiziksel olarak da kuvvetlisiniz ama karşınızdaki takım henüz gelişme aşamasında ve herhangi bir silahları yok. Siz bu savaşta kaybedeceğiniz çok belli ama aynı zamanda da karşı bir takıma çok fazla derecede hata yapmaya zorluyorsunuz. Bu çok adil değil. Çünkü bir çocuk 12 yaşında gelişiminin neredeyse %80'ini tamamlamış oluyor. Bir oyuncu 14 yaşına geldiği zaman gelişimini tamamlamaya başlıyor. Ondan sonra da üstüne işte üçer beşer koyarak devam ediyorlar. Bu tatsız ve adil olmayan bir rekabet oluyor. O yüzden bizim zamanında işte 15 senelik bir yapılanmayız. Bu yapılanmanın içerisinde biz istiyorsak şampiyonluk maçından alalım. Olduğumuz zamanlar da oldu bu arada. İstersek karşı takımdan 50 sayı fark yiyelim. Çok, çok böyle 50-60 yediğimiz maçlar olmadı ama farklı kaybettiğimiz maçlar oldu. Hiçbir zamanda yıldız takım seviyesine kadar alan savunması yani zon savunma yapmadık, yapmayacağız. Buradan da bütün antrenör arkadaşlarıma, abilerime, kardeşlerime hepsine sesleniyorum. Ne olursunuz alan savunması yaptırmayın. Yani şunu da yapmayın. Biraz ağır konuşuyorum özür dilerim ama yani kabul edilebilir bir yerde söyleyeceğim. Tatlı kurnazlığı yapan bazen antrenör arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de oluyor. Biz görüyoruz tabii yani işimiz antrenörlük olduğu için. Sanki adamını takip ediyormuş gibi ama aslında o bölgeden çıkmayan oyuncuda da dış atış tercihine zorlayan müdafaalar da görüyoruz. Lütfen bunları da bırakalım. Bizim işimiz antrenörlük, altyapı antrenöründen bahsediyorum. Evet, koçluk. Evet, bu da belli bir yere kadar kabul edilebilir. Ama biz A takım seviyesinde oyuncu yetiştirebilmek adına altyapıdaki görevlerimizin hepsini tamamen yapıp mental olarak, fundamental olarak, şut mekanizması olarak duygusal yapılarının çökmemelerini sağlayacak şekilde çalışmalar yaparak hatta bunlarla ilgili klinik psikologlardan ya da spor psikolojisi uzmanlarından destek alarak o oyuncuları hazır bir şekilde A takıma göndermeliyiz. Ergin abi bundan 3 sene önce bir maksimum röportaj yaptı. Bugün Türk oyuncuları oynatmak istedim sadece. Ama Türk oyuncuları başarılı olamadılar dedi. Allah milli takımdaki antrenörlerine sabır versin dedi. Şimdi aslında bunu söyleyen boş bir adam değil. Yani bunu söyleyen Ergin Ataman. Yani bir sürü şampiyon olan, işte İtalya'da işte Sporta Kupası'nı alan, işte Siena'da başarılı olan, Beşiktaş'ta başarılı olan, Galatasaray'da Süper Kupa alan, özür dilerim, Euro Kupa alan bir antrenörden, bir koçtan bahsediyoruz. Bence çok yetenekliyiz ama az çalışıyoruz. Şimdi mesela Doğuş Balbay'ın bu atletizm yeteneğiyle, bu patlayıcı kuvvetle ve bu müdafasının yanına siz bir de şutunun geliştiğini ve şut atabildiğini düşünün. Şu anda Doğuş Balbay Anadolu Efes'te mi oynardı yoksa Milwaukee Bucks'ta mı oynardı? Yani bu sorunun cevabını isterseniz bir soralım kendimize.
Evet. Çok teşekkürler. Şimdi son iki sorumuza geldik. Bu son iki soru basketbol dışındaki
tamam.
Yok, basketbol dışındaki sorular olacak. Tamam. Hayatınızda tamam. Basketbol olmasaydı hangi işi yapardınız?
Ya ne olurdum biliyor musun? Havarp okulunda okur. Arkasından da pilot olmak isterdim.
Neden? Yani özel bir merakınız mı var?
Yani eğer basket... Ya şöyle bir şey söyleyeyim. O havada olmayı çok seviyorum. Yani o havada olmak bana acayip bir güven veriyor ki bu arada tezat bir şey söyleyeceğim. Yükseklik korkum var aslında.
Evet bu biraz şey
ama
oldu.
Ama pilot olmayı çok isterdim. Evet yani çok tezat bir şey ama yükseklik korkum var ama aynı zamanda pilot olmak isterdim. Yani Allah basketbol yöneticisi, işte basketbol antrenörü olmayı nasip etti. Umarım da daha nice oyuncular yetiştirmeye, kimsenin hakkına girmeden, kimseyi kırmadan, zedelemeden ama muhakkak birileri hakkını yeneceğini düşünecektir. Ama çoğunluğun iyi düşündüğü ve kimsenin hakkını yemediğimiz iyi oyuncular yetiştirebiliriz inşallah umarım.
Umarım. Son soru olarak da basketbol dışındaki aktiviteleriniz nelerdir? Yani bir nevi hobileriniz nelerdir?
Şimdi basketbol dışında ya bir kere hayatımın %80'i basketbol. Yani şimdi eve geliyorum. Oh diyorum bugün diyorum şu maç var. İşte pandemi öncesinden bahsediyorum. İşte bugün şu maç var. Bir de maç seyrederken mesela ben oyuncu seçiyorum. İşte zamanında Harun abim olduğu her takım benim tuttuğum takım olurdu. Harun Erdoğan'ın benim çok pozisyon olarak da birbirine çok benzediğim bir oyuncu da abi nereden. Onu çok seyretmeyi severdim. Futbol maçlarını seyrediyorum. İşte bir köpeğim var. Daha doğrusu köpeğim demeyelim de hayatımı beraber yaşadığım bir kızım var. Diyeyim en azından. Birçok insandan daha vefalı, daha sadık, daha halden anlayan bir canlı. Onun dışında ailemle çok vakit geçirmeyi seviyorum. Yeğenlerim var. Benim çocuğum yok. Onlarla çok ciddi anlamda vakit geçirmeye çalışıyorum. Ne bileyim arkadaşlarımla kahvaltıya gidiyorum. Çok arkadaşım da yok zaten. Birkaç tane dostum var. Birkaç tane de abim var. Onun dışındakiler arkadaşlarım var. Çok sevdiğim bir kardeşim de var. Adı Oğuzhan Türk. Buradan da kulaklarına çınlatayım o da. Çünkü neden bu cümleyi kullanacağım? Abi dedi hayatta dedi birkaç dost, birkaç abi yeter, diğerleri tanıdık dedi. Yani bir elin işte belki birkaç parmak daha fazlasını geçen işte dostumuz ve aynı zamanda aileden olan insanlar var. Onlarla vakit geçirmeyi tercih ediyorum. Basketbol konuşmayı inanılmaz seviyorum. Yani özellikle erkek basketbolundan bahsediyorum. Keyifli olan başka bir şey de oyuncuların gelişim gösterip ve bunları daha bizden seviyesi büyük olan spor kulüplerine sahaya yansıtmaları ve bunları gün içerisinde sosyal medya artık çok büyük bir mecra olduğu için onların kanalıyla duyduğumuz ve güzel mesajlar aldığımız için gün içerisinde çok böyle keyifleniyoruz. Onun dışında da araba kullanmayı çok seviyorum. Başka da bilardo oynamayı çok seviyorum. Arada arkadaşlarım basketbol oynamaya çağırıyorlar. Yani evde dinlenirken Alaaddin'in kulakları çınlasın. Beni buradan Beylikdüzü'nden Caddebostan'a götürmüş bir basketbol aşkından bahsediyoruz. Onun dışında da yani öyle bir alkol kullanmıyorum, sigara kullanmıyorum. İşte gece kulübü hayatım yok. Sinemaya gitmeyi çok seviyorum ama biliyorsunuz artık süreç en azından belki çok büyük bir ihtimal yılbaşına kadar sinema konusunda çok verimli bir hayat yaşayabileceğimi de düşünmüyorum. Onun için işte öyle bir sistem kurduk. Orada bir işte maçlar, aynı zamanda da filmlerin seyredildiği bir hayat yaşamaya çalışıyoruz. Ve her şeyden önemlisi yani vicdanlı bir hayat yaşamaya çalışıyoruz. Şimdi herkesin Allah korkusu vardır. Elhamdülillah bizim de Allah korkumuz var. Ama kimse bilmiyor olsa bile bir oyuncunun hakkını yememek için çok çaba sarf ediyoruz. Sonuç itibariyle bir oyuncuyla bir oyuncu arasında tercih yapmanız gerekiyor zaten. Yani birbirinden muhakkak daha iyi olduğu ya da duygusal olarak daha yakın olduğunuz, birbirine yakın olan oyunculardan bir ya da birini tercih ettiğiniz bazen öbürsüne seçseniz diğeri sizin için işte belki ya yanlış tercih yaptı diyebilirler ama birini seçmemiz gerekiyor. Zaman zaman kadroyu yaparken işte 16 kişilik takımların olduğu kadroları yaparken 4 kişiyi tribüne gönderdiğimde yani maça çıkıncaya kadar nasıl üzgün olduğumu, nasıl acaba şunu mu oynatmalıydım, acaba bunu mu oynatmalıydım, yok hayır bak bundan dolayı oynatmadığım zamanlar oldu. En son maçta mesela bir gün önceki antrenmana gelmeyen takım kaptanı kadro dışı bıraktığımı hatırlıyorum. Çok da sevdiğim bir oyuncu, adı da Sarp'tır, adını vermende bir sakınca yok. Yani olumlu şeyleri söylemedim, olumsuz şeyleri söyleyebiliriz. Çünkü zaten hayat yeteri kadar acımasız ve adaletsiz. Biz en azından eğitimciler olarak adaletli olmaya çalışalım. Umarım biz bunu başarabiliyoruzdur. Ben teşekkür ederim. Beni böyle bir programa davet ettiğiniz ve benimle sohbet ettiğiniz için. Umarım biz de hayat tecrübelerinden demeyelim ama basketbolla ilgili yaşadığımız şeylerle ilgili insanları yeteri kadar bilgilendirebilmişizdir ya da yeteri kadar konuşabilmişizdir. Umarım başlarında şişirmemişizdir. Ben teşekkür ederim bize bu zamanı ayırdığınız için.
Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Bölümümüzün sonuna geldik. Zaten siz bitirmiş gibi oldunuz. Bu da bir ilk oldu.
Ağzınıza sağlık. Çok özür dilerim ya.
Yok yok yok. Hayır çok kötü anlamda söylemedim. Çok ya iyi bir şey söyledim. Hani şey olmadı. Ya benim söylememe gerek kalmadı. Siz direkt bitirdiniz. O gerçekten güzel oldu ve bir ilk oldu. Yani çok teşekkürler.
Çok özür dilerim. Yani ben eğer böyle bu konuyla ilgili bu şundan da kaynaklanabilir. Şimdi antrenörler biz böyle her şeyi kontrol etmeyi seviyoruz ya. Maalesef bence en kötü huyumuz. Her şeyi böyle yönlendirmek istiyoruz. Her şeyi işte manipülasyonu ne olur herkes olumsuz olarak algılamasın. İşte bazı şeyleri çünkü manipüle etmeliyiz ki aslında o istediğimiz başarı ya da oyuncunun o kırılma noktası gerçekleşsin. Bazen bunları yapıp hani kontrolsüz bir davranış sergiliyor olabiliriz. Ben hani hakikaten hem senden hem de bu programı dinleyecek olan kişilerden özür dilerim. Ben asla
hayır, gerek karşındaki, yok. Gerçekten karşındaki iyi bir şey yaptım.
Yaşı, çok sağ ol. Yaşı ne olursa olsun yapılan işe saygılı olmaya çalışıyorum ki ben sen bana bu teklifi yaptığında çok onurlu olmuştum. Ama aynı zamanda televizyon programı yaptığım bazen bazı konukların işte tanımayanlar içerisinde beni araştırıp da programa gelenler olduğunu bildiğim için ben de bunlardan mütevellit ve tecrübeli olarak senin daha önce kimlerle program yaptığını gördüm. Başlarına çok sevimli olan arkadaşlarım var. Onlara da yapmış oldum çünkü onlar böyle şey yapmazlar. Düzgün olmayan bir yere işte konuşmazlar. Ya da ne bileyim inanmadıkları bir açıklama yapmazlar. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Umarım izleyiciler, özür dilerim, izleyiciler, dinleyiciler umarım bu konuyla ilgili keyif alırlar. Ben tekrar teşekkür ederim bizi buraya davet ettiğiniz için.
Umarım. Teşekkürler. Bu arada yanlış anlamayın. Ben biraz kötü bir tonla söyledim galiba. İyi bir şey yani. Özür dilemenize hiç gerek yok. Hatta ben özür dilerim. Öyle yanlış anlattığım için, kendimi yanlış söylediğim
için. Yok yok rica, yok yok rica ederim. Sonuçta yani yüz yüze konuşmakla yani işte mesajlaşmak ya da telefonla konuşmak arasında çok ciddi bir fark var. Diyorum ya her şeyden önce biz yaptığımız işe saygı duymalıyız. Bence güzel bir iş yapıyorsun. Ya bunun takdiri bana kalmış değil. Yani lütfen kimse bunu anlamasın ama basketbola hizmet eden, basketbola ya da Türk sporuna hizmet eden herkesin başımızın üstünde yeri var. Çünkü bu senin bu işten bir kazancın yok. Veya sen bunu bir reklam için yapmıyorsun. Çünkü ona da baktım. Çünkü insanlar çünkü çok çeşitli şeyler, saçma sapan şeyler de yapabiliyorlar. Ya, Türk basketbolunu konuştuk. Evet, tabii Türk basketbolunda birçok oyuncu yetiştirsek de duayenlerin yanında Türk basketbolunu bizim enine boyuna ya da benim enine boyuna sonuna kadar hayır bu kesin doğrudur, bu yanlıştır, evet bu kesin doğrudur cümlelerini kullanmak biraz zaten haddimizi aşan bir şey oldu. Yüzeysel olarak konuştuğumuzu ama faydalı konuştuğumuzu düşünüyorum. Umarım hem senin için hem bizim için faydalı olur. Sen bu programı derleyip düzenleyip paylaştıktan sonra ben de hem kendi Instagram sayfamda aynı zamanda da işte bir basketbol grubumuz var. Orada da müsaadenle arkadaşlarımıza bu şeyi programı atmak isterim.
Hı hı. Çok teşekkürler. Tabii ki istediğiniz yerde paylaşabilirsiniz. Artık ben bunu yayınladıktan sonra, hatta bu saatten sonra bu röportaj sizindir. İstediğinizi yapabilirsiniz. Tamam. Tekrardan çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Demir. Hayırlı akşamlar diliyorum.
İyi akşamlar.
Basket Talks'un bu bölümünde YEF Spor Kulübü takımının koçu Yıldıray Yıldırım konuğumdu. Daha fazlası için baskettalks.com ve tüm podcast kanallarımızı ziyaret edebilir, bağış desteği için Patreon ve Kresus araçlarını da kullanabilirsiniz. Ben Mirdemir Demirer. Bir sonraki Basket Talks programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.